Ayrım 13. Otomatik Portakal. Anthony Burgess. Sayfa 122. 2. Sokakta amaçsızca filan dolanıyordum ey kardeşlerim. Üstümdeki gece kıyafetleri milletin aval aval dikizlemesine yol açıyordu. Soğuktu da buz gibi kış piçlik yapıyordu. Tek istediğim bütün bunlardan uzaklaşıp bir daha hiçbir şey düşünmemek olduğunu hissediyordum. Bu yüzden otobüsle merkeze gittim. Sonra yürüyerek Tyler Place'e geri döndüm ve plakçı Melodia'yı dikizledim. Orayı çok severdim kardeşlerim ve eskisi gibi görünüyordu ve içeri girince bizim Andy'yi, hani şu eskiden bana plak satan kel ve çok çok zayıf, yardımsever, ufak tefek lavuğu dikizlemeyi bekledim. Ama orada artık Andy yoktu kardeşlerim. Ciyaklayıp duran ergen çocuklarla çıtırlar vardı o kadar. Yeni bir korkunç pop şarkısını dinleyip dans ediyorlardı ve tezgahın arkasındaki lavuk da ergen görünüşlüydü. Parmaklarını çıtırdatıp manyak gibi gülüyordu. Bu yüzden yanına gittim ve beni fark etmeye tenezzül etmesini falan bekledikten sonra dedim ki, Mozart'ın 40. senfonisini dinlemek istiyorum. Neden aklıma o gelmişti bilmiyorum ama gelmişti işte. Tezgahtaki lavuk dedi ki, 40. neyini dedin arkadaşım? Dedim ki, senfonisini, 40. G minör senfonisini. Ha dedi dans eden ergenlerden biri. Saçları gözlerini örten bir çocuktu. Sinfoni, komik değil mi? Sinfoni istiyormuş. Tepemin attığını hissedebiliyordum ama kendime hakim olmalıydım. O yüzden Andy'nin yerini almış lavukla bütün o dans edip civaklayan ergenlere gülümsedim. Arkadaşım, sen şu dinleme kabinine git, ben bir şeyler ayarlarım. Bu yüzden satın almak istediğimiz plakları dinleyebildiğiniz küçük kabine gittim ve sonra bu lavuk benim için bir plak koydu ama Mozart'ın 40. senfonisi değildi, Mozart'ın Pregune'ydi. Herif rafta ilk eline gelen Mozart'ı koymuştu herhalde ve bu cidden kafamı bozabilecek bir durumdu ve sancı çekip hastalanmak istemiyorsam sinirlerime hakim olmam gerekiyordu ama unutmamam gereken bir şeyi unutmuştum. O piç doktora öyle bir ayarlama yapmışlardı ki duygusal filan olan her müzik beni tıpkı şiddeti dikizlediğimde veya uygulamak istediğimde olduğu gibi hasta ediyordu. Çünkü bütün o şiddet filmlerindeki müzik vardı. Özellikle şu korkunç Nazi filminde Beethoven'ın 5. senfonisinin sonunu çaldığını hatırlıyorum. Kendimi mağazadan dışarı zor attım. Ergenler arkamdan güldüler ve tezgahtaki lavuk eh eh eh eh diye ciyakladı. Ama hiç aldırmadan neredeyse körlemesine sendeleyerek sokaktan geçip köşeden saptım ve Korova Süt Barı'na gittim. Ne istediğimi biliyordum. Mekanda neredeyse incin top oynuyordu. Görünüşü de tuhaftı. Duvarlarda böğren kırmızı inek resimleri vardı ve tezgah tamamen değişmişti. Ama katkılı süt büyük bardak deyince uzun suratını yeni tıraş etmiş lavuk ne istediğimi hemen anladı. Büyük katkılı süt bardağımı alıp mekanı çevrilen küçük kabinlerden birine gittim. Bunların perdelerini falan çekince ana mekandan kopuyorlardı. Sonra rahat koltuğa gömülüp sütümü yudumladım. Hepsini bitince bir şeyler olduğunu hissetmeye başladım. Gözlerimi yerde küçük gümüşü bir kanser paketi jelatin parçasına diktim. Bu mekanın temizliği pek dehşet yapılmıyordu kardeşlerim. Bu gümüşü parça büyümeye, büyümeye, büyümeye başladı ve o kadar parlayıp ışıl ışıl oldu ki bakarken gözlerimi kısmak zorunda kaldım. O kadar büyüdü ki içinde takıldığım kabini doldurmakla kalmayıp sanki bütün Korova'yı, bütün sokağı, bütün şehri kapladı. Sonra bütün dünyaya dönüştü. Sonra bütün her şeye dönüştü kardeşlerim. Ve sanki bir deniz şimdiye kadar yaratılmış veya hatta sadece de düşünülmüş her şeyi kaplıyordu. Tuhaf sesler çıkarıp sevgili sevgili yaban aylakları, türlü türlü kılıklarda çürümeyin gibi bok püsür laflar ettiğimi duyabiliyordum. Sonra her tarafın gümüşleştiğini filan hissettim ve sonra daha önce kimsenin dikizlemediği renkler belirdi ve sonra çok çok uzaklardaki bir grup heykelin itilerek iyice iyice iyice yaklaştırıldığını dikizledim. Hepsi de aşağıdan yukarıdan gelen çok parlak bir ışıkla aydınlanıyordu. Ey kardeşlerim, bu heykeller grubu Tanrı ve tüm kutsal melekleri ve azizleriydi. Hepsi de tunç gibi pırıl pırıldılar. Sakalları ve kocaman kanatları bir çeşit rüzgarla dalgalanıyordu. Demek ki aslında taş ya da tunç olamazlardı ve gözleri kımıldıyordu filan ve canlıydılar. Bu kocaman figürler iyice iyice iyice iyice yaklaştılar. Sonunda beni ezecek gibi oldular ve diye ses çıkardığımı duyabildim. Sonra her şeyden, giysilerden, bedenden, beyinden, isimden, hepsinden kurtulduğumu hissettim ve kendimi cidden dehşet hissettim. Cennette gibiydim. Sonra paldır küldür sesler duydum ve Tanrı ile melekleri ve azizleri bana kafalarını filan salladılar. Sanki daha zaman değil ama tekrar denemelisin diyorlardı ve sonra her şey pis pis sırıtarak ve gülerek filan yıkıldı ve büyük sıcak ışık soğudu ve sonra eski yerimde duruyordum, masadaki bardak boştu ve ağlamak istiyordum ve ölüm her şeyin tek çözümüymüş gibi geliyordu. İşte buydu. Yapılması gereken bariz şeyin bu olduğunu çakozlamıştım ama nasıl yaparım bilmiyordum. Daha önce hiç düşünmemiştim ey kardeşlerim. Küçük çantamda boğaz kesen usturam vardı ama kendimi haşırt diye kestiğimi ve kıpkırmızı kanımın aklını hayal edince anda felaket hastalandım. Şiddet yoluyla değil, şöyle beni güzel güzel uyutacak bir şeyler ölmek istiyordum. Böylece mütevazi anlatıcınız cavlağı çekecekti. Artık kimseye sıkıntı vermeyecekti. Belki de diye düşündüm, köşenin arkasındaki halk kütüphanesine gidersem, acısız nalları dikmenin en iyi yolunu anlatan bir kitap bulabilirim. Öldüğümü ve herkesin ne kadar üzüleceğini hayal ettim. Peder ve anacığım ve yerime geçen şu Joe denen adi şerefsiz ve ayrıca Doktor Broski ile Doktor Brunon ve şu İçişleri Bakanı ve diğer herkes üzülecekti. Şu böbürlenmeyi seven adi hükümet de. Bu yüzden kış havasına çıktım. Vakit artık ikindi olmuştu. Merkezdeki kocaman saatten dikizlediğim kadarıyla ikiye geliyordu. Demek ki sütle girdiğim trip sandığımdan uzun sürmüştü. Margarita Bulvarı'nda yürüyüp Brotti Caddesi'ne saptım. Sonra tekrar sapınca karşıma halk kütüphanesi çıktı. En son çok çok çok küçükken, en fazla 6 yaşındayken girdiğim döküntü boktan bir mekandı ve iki bölümü vardı. Biri kitap ödünç almak için, diğeri ise oturup okumak için. Burası gazetelerle ve dergilerle ve leş gibi yaşlılık ve fakirlik korkusu yayan çok moruk ihtiyarlarla doluydu. Bunlar odanın çeşitli yerlerindeki gazete standlarının başında duruyor, burunlarını çekiyor ve geğiriyor ve kendi aralarında laklaklıyor ve sayfaları çevirip gazeteleri çok üzüntüyle okuyor veya masalarda oturmuş dergi okuyor veya okur gibi yapıyorlardı. Bazen uyuyordu, bir iki tanesi de felaket horluyordu. Ne aramaya geldiğimi başta hatırlayamadım. Sonra buraya acısız nalları dikmenin en iyi yolunu bulmaya geldiğimi hatırlayınca biraz afalladım ve referans zımbırtılarıyla dolu rafa gittim. Bir sürü kitap vardı ama hiçbirinin ismi işime yarayacak türden değildi kardeşlerim. Elime bir tıp kitabı aldım ama içinde korkunç yaralarla hastalıkların çizimleri ve fotoğrafları vardı. Bunları görünce biraz hastalandım. Bu yüzden kitabı yerine koydum ve İncil denen büyük kitabı aldım. Belki eskiden stajadaki gibi içimi rahatlatır diye, aslında çok eskiden değil ama sanki çok çok eskidenmiş gibi geliyordu ve oturup okumak için yalpalayarak bir sandalyeye gittim. Ama 70 çarpı 7 kere verilen cezalardan ve küfredip birbirini marizleyen bir sürü Yahudiden başka bir şeye rastlayamadım ve bunlar da midemi kaldırdı. Bu yüzden haykırır gibi oldum ve karşımdaki acayip moruk kılıksız adam dedi ki, ''Ne oldu evladım, sorun nedir?'' ''Gebermek istiyorum.'' dedim. ''Yeter artık, canıma tak etti. Hayat fazla ağır gelmeye başladı.'' Yanındaki moruk bir lavuk başını okuduğu kocaman geometrik şekillerle dolu manyak bir dergiden kaldırmadan ''Şşşt!'' dedi. Onu tanır gibi oldu. Diğer adam dedi ki ''Daha çok gençsin evladım. Bütün hayatın önünde uzanıyor.'' ''Evet.'' dedim acı acı. ''Bir çift takma meme gibi aynen.'' Dergi okuyan lavuk yine şşşt derken bu sefer başını kaldırıp bakınca ikimizde de jeton düştü. Kim olduğunu çakozladım, bağırarak dedi ki, ''Tanrı aşkına şekilleri asla unutmam. Bu şekli gördün mü unutmam. Tanrı aşkına şimdi elime düştün seni domuzcuk.'' Kristallografiydi, işte buydu. O gün kütüphaneden aldığı kitap bununla ilgiliydi. Takma dişleri dehşet ezilmişti. Üstü başı yırtılmıştı, kitapları parçalanmıştı. Hepsi de kristallografi ile ilgiliydi. Buradan hemen tüysem iyi olacak diye düşündüm kardeşlerim ama bu moruk adam ayağa kalkmış, duvar diplerindeki gazete standlarında duran ve masalardaki derginin üstünde uyuklayan öksürüklü moruklara manyak gibi ciyaklıyordu. Elimize düştü diye ciyaklıyordu. Bir daha asla hiçbir yerden bulunamayacak nadide kristallografi kitaplarını mahveden zehirli domuzcuk elimize düştü. Bu yaşlı lavuk cidden kafadan kontak gibiydi. Korkak kabadayı gençlerin fevkalade bir örneği diye cıyaklıyordu. Şimdi aramızda bulunuyor o ocağımıza düştü. Arkadaşlar birlikte beni sille tokat dövmüştü. Giysilerimi parçalayıp dişlerimi zorla çıkarmışlardı. Kanıma ve iniltilerime gülmüşlerdi. Ben şaşkın ve çırılçıplak bir halde eve giderken tekmelerle uğurlamışlardı. Bildiğiniz gibi bütün bunlar tam olarak doğru sayılmazdı kardeşlerim. Çırılçıplak soymamıştık ki bazı giysilerin üstüne bırakmıştık. Ciyaklayarak karşılık verdim. O dediğin 2 seneden fazla oluyor. O zamandan beri cezamı çektim, dersimi aldım. Bakın resmim gazetelerde. Ceza mı? Dedi orada emekli tipli bir moruk. Sizin topunuzu sallandırmak gerek. Yaygaracı haşeret sizi. Tamam, tamam, tamam dedim. Herkesin fikri kendi. Hepinizden özür dilerim, artık gitmeliyim. Manyak moruklarla dolu bu mekandan çıktım. Aspirin işte buydu. 100 tane aspirin yutarsam cavlağa çekebilirdim. Bizim eczaneden aspirin alabilirdim ama kristallograf lavuk ciyakladı. Gitmesine izin vermeyin. Şu katil domuzcu ceza neymiş öğretelim, tutun. İster inanın, ister diğer şeyi yapın kardeşlerim. Ama 90 yaşlarında 3 tane sarsak moruk titrek yaşlı elleriyle beni tuttular ve bu ceset gibi ihtiyarlardan yayılan leş gibi yaşlılık ve hastalık kokusu midemi filan kaldırdı. Kristal lavuk karşıma geçmiş, suratıma zayıf zumzuklar geçiriyordu. Kaçıp gitmeye çalıştım ama beni tutan moruklar tahminimden kuvvetliydiler. Sonra diğer moruk lavuklar da gazetelerini bırakıp topallaya topallaya geldiler. Mütevazi anlatıcınızı marizlemek için. Öldürün, çiğneyin, gebertin, dişlerini tekmeleyin gibi hop püsür laflar ciyaklıyordu ve durumu gayet net çakozladı. Morukluğun gençliğe saldırısıydı. İşte buydu. Ama bazıları zavallı Jack ve domuzcuk var ya, zavallı Jack'i az kalsın öldürüyordu filan diyorlardı. Sanki daha dün olmuştu. Gerçi onlara dün gibi geliyordu herhalde. Artık etrafım zayıf zumzuklarla ve yaşlı pençelerle beni tartaklamaya çalışan salyalı pis bir moruklar deniziyle çevriliydi. Soluk soluğa ciyaklıyorlardı ama tam karşımda kristal kankamız vardı. Zumzuk üstüne zumzuk vuruyordu. Bense parmağımı bile kımırdatmaya cesaret edemiyordum ey kardeşlerim. Hastanıp da o korkunç sancıları hissetmektense böyle marizlenmem daha iyiydi ama sonuçta bu da şiddet olduğu için hastalık köşeden kafasını uzatmış bakıyor, gelip de gürlemeye başlasam mı diye etrafı dikizliyordu tabii. Sonra görevli genç bir lavuk gelip ciyakladı. Burada neler oluyor? Hemen kesin şunu. Burası okuma odası. Ama onu takan olmadı. Bunun üzerine görevli lavuk dedi ki, tamam öyleyse, polisi arıyorum. O zaman hayatımda aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey yaptım. Ciyaklayarak dedim ki, evet evet, polisi ara. Beni bu kaçık moruklardan koru. Görevli lavuğun beni bu moruk lavukların gazabından ve kaçıklığından kurtarmayı pek de hevesi olmadığını fark ettim. Ofisine veya telefon her neyse oraya filan gitti o kadar. Bu moruklar artık cidden soluk soluğaydılar ve fiske vursam hepsi devrilecek gibi hissediyordum ama kendimi o yaşlı ellere bıraktım. Çok sabırlıydım. Suratımda zayıf zumzuklar hissediyordum. Ayrıca yaşlı seslerin soluk soluğa ciyakladığını duyabiliyordum. Seni domuzcuk seni. Seni küçük katil seni. Serseri kabadayı. Gebertin şunu. Sonra burnuma cidden acı veren bir zumzuk yiyince lanet olsun deyip gözlerimi açtım ve kurtulmaya çabalamaya başladım. Bu zor olmadı kardeşlerim ve okuma odasının önündeki koridora kendimi ciyaklayarak attım ama bu moruk intikamcılar hala peşimdeydiler. Can çekişiyormuş gibi soluk soluğaydılar, titrek hayvan pençeleriyle kankanız ve mütevazi anlatıcınızı tutmaya çalışıyorlardı. Sonra ayağım kayınca yere kapaklandım ve tekmelenmeye başladım. Sonra da genç tavukların tamam tamam yeter artık diye ciyakladıklarını duyunca aynasızların geldiğini anladım. 13. ayrımın sonu, sayfa 128.